Ayrım 23, sayfa 296. İçinde Safiye'nin düşünceli, kocasının ziyaretini beklediği salona iki büyük kül demetinin kokusu doldurdu. Saçlarını kına yakmıştı ve dudaklarını kırmızıya boyamıştı. Eski fil dişi rengindeki teni bunlarla daha parlak görünüyordu. Ceviz kahverengisi gözleriyle köşeli, eşit kesimli bir yüzü vardı. Sakin ve düşünceli, güzel bir yüz. Safiye'ye mal edilen neşeli kişilik sadece sahteydi. Nedenini kendisinin de bilmediği bir huzursuzluk duyuyordu. Yıllar geçtikçe kendini kontrol etmeyi öğrenmiş ama bu huzursuzluktan kurtulmayı asla başaramamıştı. Dizlerinde açık bir kitap, duvardaki ipek halıya gözlerini dikti ve hayal kurdu. Hayali birbiriyle ilgisi olmayan bir dizi tablodan oluşuyordu. Ruhu rüzgara kapılmış bir kağıt kadar hafifti. Bakışı halının üzerindeki İstanbul, Bağdat, Medine, Kahire ve birkaç Avrupa şehrinin manzaraları olan çerçeveli fotoğraflara kaydı. Bilinmez bir özlem ona iç çektirdi. Antep'ten tahminen 150 kilometre güneydeki Urfa'dan gelen Safiye, babasının evini, kendini sadece Rıza Bey'in varlığını adamak için terk etmişti. Ufku daima tek düze dağlar ve taşlı ovalarla sınırlıydı. Bu arada o dünyayı tanımayı çok isterdi. O dünyanın çok yakında, hemen dağların arkasında başladığını hayal ediyordu. Bu canlı merakı hiç dinmemişti. Şimdi artık asla tanıyamayacağı tüm bu şeyler için Safiye çok kederleniyordu. Eğitim onun için varlıklı bir adamın işsiz karısı olmasına yaramıştı. Müzik, şarkı, örgü, yüksekten konuşma ve iyi tavırlar. Okuma, yazma, bunun bir kadın için ne değeri olabilirdi ki? Okumayı o ancak düğününden sonra Rıza Bey'in yardımıyla öğrenebilmişti. Bunun için ona her gün yeniden teşekkürdü. Nihayet kitaplara yöneldi. Kocasının kütüphanesinde bulunan Arapça tüm kitapları okumuştu. Şiirler, içeriklerini tam anlamadığı mistik eserler ve eski seyahatnameler. Bu yazılar onun serüven açtığını ve uzaklara gitme arzusunu daha da kamçılıyordu. Kültürlü ve duygulu bir adam olmasına rağmen Rıza Bey, ilk karısı Safiye'ye bu seyahat zevkini hiç yaşatmamıştı. Bu hayalin onun yaşamındaki önemli yerini asla fark etmemişti. Taze evliliğin ateşli coşkusu geçince Safiye onun için aydın, akıllı bir arkadaş ve güvendiği bir dost olmuştu. Diğer kadınları gibi o da Rıza'nın çizdiği portreye bakarak yanılmıştı. Hayal kırıklığına uğramaktan korktuğu için içini kocasına açmaya asla cesaret edememişti. Safiye'nin ona refakat etmekten ne kadar sevinç duyacağını bilmeden gezilere çıktı. Safiye'nin en büyük arzusu en azından bir kere olsun İstanbul veya Bağdat'ı görmekti. Kocasının tipik kapı vuruşunu tanıdı ve aceleyle kalktı. Açık kitap halının üzerine düştü. Gelin. Rıza beyaz ketenden geniş bir Arap kıyafeti giymişti. Safiye onun ilgisini çekmek için yavaşça kocasına doğru yaklaştı. Adam onu nazikçe öptü. Dostum diye fısıldadı kadın. Sensiz zaman bana çok uzun geldi. Adam kadının ellerini ellerine aldı. Güvercinim, senin yumuşak ötüşünü çok özledim. Sesini şiir okuyormuş gibi hayal ederek uykuya daldığım çok oldu. Kadın dudaklarını Rıza'nın parmakları üzerinde kaydırdı, yanaklarını okşadı ve göz kapaklarına kibarca dokundu. Endişeli konuştu. Bana gergin ve yorgun görünüyorsun. Kalbini sıkıştıran bir şey mi var dostum? Sadece yolculuk yorgunuyum. Onu divana çekti. Sana içecek bir şey sunamam ama en azından otur ve bacaklarını uzat. Adamın önüne yere diz çöktü, ayakkabılarını çıkardı ve ayaklarına masaj yaptı. Seyahatinde neler gördün, bana anlat Rıza. Adam güldü. Taşlar, taşlardan başka hiçbir şey. Solmuş çayırlarıyla bozkırlar, uçurumlar ve neredeyse kurumuş ırmaklar. Sen ne sanıyordun? Orada şehirler yok muydu? Böyle Urfa veya Antep gibi. Safiye ona inanmadı. Rıza'nın gözlerini artık hiçbir şey yanıltamazdı. O değişik manzaralar ve insanlar arasındaki en ince farkları bile keşfedebilirdi. Ya sen canım, ben yokken ne okudun? Kadın kızardı ve itiraf ederken gözlerini indirdi. Leyla ile Mecnun, yeniden aşk hikayeleri diye muzipçe bağırdı Rıza Bey. Göz kapaklarını oynattı. Ben onların 1535 yılında olsa bile bize benzediklerini düşünüyorum. Sevenler her zaman, her yerde aynı. Bunda haklısın dedi ve onu kendine çekti. Adam ona sahte bir şaşkınlık fakat gerçek bir sevinçle karşıladığı bir kitap verdi. Kadın işaret parmağını başlığın altın yaldızı üzerinde gezdirdi. Sevgi ve güzellik, Galip dedi. Kitabı göğsüne bastırdı, adamın elini sıktı ve onu teşekkürlere boğdu. Birdenbire sesinin tonu değişti. Bu şiirleri birlikte okumaya zamanımız olacak mı? Elbette dedi Rıza. Sen şimdiye kadar çok meşguldün. Ama şimdi vali olduğun için ayrıca yeni kadının seni yeterince meşgul edecektir. Bunu kedersiz ve kıskanmadan söylemişti. Safiye kocasıyla nadiren yeni bir buluşma fırsatı bulacağından korkuyordu. Bu anlar onun için hayal ile gerçeğin uygun düştükleri anlardı. Ben sohbetlerimizden nasıl vazgeçebilirim sevgili Safiye? Ayrıca yanılıyorsun. Mara benim yeni karım değil. Önceden söylemiştim. O bir arkadaş. En azından ben öyle olmasını istiyorum. Safiye'nin yüzü gölgelendi. Bir sevgiliyle baş edebilirdi ama bir arkadaşla... Bu kez kendisini doğrudan tehdit edilmiş hissetti. Rıza onun yanağını okşadı. Birçok kadına sahip olunabildiği gibi birçok arkadaşa da sahip olunabilir. Onların her biri özeldir. Her ilişki eşsizdir. Senin yanında bulduğum huzuru bana kim verebilir ki? Hangi ruh seninle benim ruhlarımızın uyuştuğu gibi benim ruhumla uyuşabilir ki? Benim Safiye'min sesinden başka hangi ses beni rüyalar alemine götürebilir ki? Kalbimin bir köşesi sana ayrılmıştır ve hiç kimse seni oradan çıkaramaz. Bu sözler Safiye'yi sakinleştirdi. Uzun süre Rıza'nın bal rengi gözlerine daldı. Orada eriyor ve vücudu kendiliğinden gevşiyordu. Rıza şu anda onu istemiş olsa belki arzudan çok görev duygusuyla bir bedenin bütün coşkusunu ona verebilirdi. Ama kocası ona dokunmadı. Böylece Safiye'nin aklı alışkın olduğu ilgisizliğe geri döndü. Bundan rahatlık duydu. Hamamdaki kadınların gizlice anlattıkları, tamamen teslimiyet olan kadınlık anı, onu dünyadaki her şeyden daha çok korkutuyordu. Çünkü bunun kendisine uymadığından emindi. Gülümsedi. O nasıl bu Ermeni sorduğuna hemen pişman oldu. Seni mahremiyetini anlatmaya zorlamak istemiyorum. Aksine bu konuda konuşmak isterim ama ben onu daha çok az tanıyorum. Yüksek eğitim almış, dünyayı dolaşmış bir kadın. Ana dili Türkçe ve yanında Fransızca da konuşuyor. Bana piyano çaldığını da söyledi. Safiye'nin gözleri parladı. Hemen sordu. Karakteri nasıl? Enerjik ve güçlü. Ne istediğini biliyor. Yumuşak mı? Dostane biri mi? Sanırım evet, dedi Rıza kalkarken. Safiye'yi öptü. Affedersin canım, benim daha diğerlerine gitmem gerekiyor. Arkasından konuğumun kabulüne hazırlanmalıyım. Kadın onu kolundan tutup çekti. Bakışı yalvaran bir teklifti. Rıza ne beklediğini anlayacak kadar onu tanıyordu. Maro ilk günlerde kendini yabancı hissedecek ve sıkılacak. Onunla biraz ilgilenir misin? Geniş bir gülümseme Safiye'nin yüzünü aydınlattı. Rıza, dostum, senin isteklerin benim için emirdir. Rıza Bey ilk karısına veda ettikten sonra Makbule'nin odasına gitti. Pencerenin yanındaki bir koltukta oturuyor ve günün son gün ışığı pırıltısında örgü örüyordu. Şiş parmaklarına bir görev veriyordu ve onu ağzına yiyecek bir şeyler götürme hareketinden alıkoyuyordu. O oruç tutmak zorundaydı. Burada en kötüsü öğünlerden vazgeçmek değil, aksine saatleri tatlısız, çerezsiz ve kuru meyvesiz geçirmek zorunda olmaktı. Leyla, Makbule'nin bir erkek için artık çekici olmadığını iddia ederken haksızdı. Etine dolgun vücudu güzelliğine zarar vermiyordu. Aksine dişiliğini daha da vurguluyordu. Keçi sütü rengindeki cildinde vücudunun derinliklerinden gelmiş görünen esrarengiz bir parlama vardı. Yüzü yuvarlaktı. Kaşları neredeyse görünmüyordu. Saçları hav gibi inceydi. Vücudu zarif olmalıydı. Bu zerafet, Makbule'nin hemen hemen hastalık derecesine varmış olan sıkılganlığını atması için gerekliydi. Ama bu sıkılganlık bir kez aşılmıştı. Bu da onu geri planda kalmaktan vazgeçirdi. Onunla bedensel sevgi renkli sahnelerle dolu bir oyuna dönüştü. Neşeli kahkahalar ve kinayeli konuşmalar biçimine bürünmüştü. Seksle ilgili olan her şeyi, cinsel organları açık saçık adlarıyla çağırmak onu heyecanlandırıyordu. Bunlar kendini aştığı tek anlardı. Şayet arzuyla dolup taşarsa o zaman da aşırı kapanmaya ihtiyacı olan korkak ve çekingen bir genç kız gibi davranıyordu. Tam da böyle titreyerek ve sarsılarak kollarına atıldığı Rıza Bey'i karşıladı. Beni sıkı tut güçlü adamım. İzin verin yanınızda güçlü kollarınızda kalayım. Küçük bir hayvanı andıran bu sınırsız güvenden Rıza Bey çok etkilendi. Onda kadına karşı coşkusu evliliğin ilk 2 yılından sonra geçmişti. Makbule'yi daha çok bir çocuk gibi görüyordu. Ona olan sevgisi biraz babacan bir sevgiydi. Ben şimdi beni kollarınızda alasınız, sallayasınız diye çok daha küçük olmak isterdim. Bu neredeyse bir ritüeldi. Adam bir kolunu onun beline doladı, diğerini dolgun poposunun altına itti ve kadını yukarı kaldırdı. Kadın şaşırmış, bağırdı ve erkeğin boynuna sarıldı. Rıza onu odaya taşıdı. Kadın başını kocasının omzuna dayadı, gözlerini kapadı. Böyle sevilmek çok güzeldi. Rıza Bey'in bütün gücü ona geçmişti. Onu arzuladığı zaman soyunmasını ister, kucağına alıp yatağa taşırdı. Eğer istemezse onu koltuğa oturturdu. Yani bugün olduğu gibi iktidarın bu yaklaşımı onda bir güvenlik duygusu yaratırdı. Korktuğu o kadar çok şey vardı ki her şeyden önce kaynanası. Rıza Bey onun belini çimdikledi. Kadın öteye beriye döndü ve hayat dolu kahkahasını attı. Sen de Ramazan'dan, oruçtan memnun musun? Aa evet. Zor geliyor mu sana diye kurnazca sordu adam. Sempatikti. Kadın derin bir iç geçirdi. Yıldan yıla daha kötü oluyor. Bütün gün akşam olunca ne yiyeceğimi derliyorum ve onu 20 kere değiştiriyorum. Rıza'nın gülümsemesi kayboldu. Makbule gibi iştahlı biri için oruç zor bir sınav olmalıydı. Kendini başka şeye ver, yemeği düşünmemeye çalış. Bunu başaramıyorum. Seçkin yiyecek görüntüleri gözlerinin önünde bir serap gibi dans ediyor. Elini okşadı ve kadını teselli etti. Allah seni bunun için daha çok takdir edecektir. Kadın için bunun tatmin edici bir teselli olmadığını yüze ele veriyordu. Rıza Bey ona baştan çıkaran cinsinden koku yayan bir hediye verdi. Makbule kutuyu hemen açtı ve şimdiye kadar hiç görmediği pralinlerin karşısına şaşakaldı. Bu nedir? Nugat. Kutuyu kokladı ve bakmaya zorlukla dayanabildi. Bu geceye kadar dayanacak mısın? Ultra mavi gökyüzüne baktı. Evet diye cevap verdi kadın. Kutuyu kapattı. Sağ ol sevgili kocam. Oh yeni bir şey deneyebileceğim düşüncesiyle çok heyecanlıyım. Ona artarak coşkunluğa varan bir sevgiyle baktı. Ayak parmakları ucuna dikildi ve kocasının kulağına mutfakta en son dinlediği müstehcen hikayeyi fısıldadı. Rıza ondan ayrılırken kahkahalar atıyordu. Leyla'nın salonuna girdiğinde masanın üzerine dizilmiş mumlar Rıza Bey'in gözlerini kamaştırdı. Günlük kokusu odayı doldurmuştu. Genç kadın yarı karanlık bir köşede saklanıyordu. Gücenerek onu azarladı. Her zaman olduğu gibi gene en sondayım. Buraya gel kaprisli küçüğüm, seni görmek istiyorum, gel buraya. Önce otur efendi. Gene ne düşündüğünü sordu Rıza ve bir divana oturdu. Leyla kedi gibi yürüyerek yaklaştı. Ayak bileklerindeki çanlar ve bilezikleri şıkırdıyordu. Mum ışığında giydiği zarif elbise içini gösteriyordu. Kalın sürme gözlerini ortaya çıkarmış, ince kaşlarını uzatmıştı. Elleri ayakları kınalıydı. Pırlanta bir başlık, kocaman küpeler ve birkaç kolye takılmıştı. Çıplak ayakları fayans zeminde tepiniyordu. Takıların şıngırtısı bir armoni gibiydi. Kalkık burnunu, öne çıkmış elmacık kemiklerini ve sivri çenesini daha iyi gösterecek biçimde başını geri attı. Dar yüzünde ağzı orantısız büyük görünüyordu. İnce bedeni yumuşakça ileri geri sallanıyor, kalçaları oynuyordu. Görünürdeki kırılganlığı yanıltıcıydı. Leyla güçlü ve eğilmez bir inatçıydı. Sevgiyi bir mücadeleye dönüştürmüştü. Eğer kocasını havaya sokmuşsa nazlanmaya başlıyordu. Rıza ona ayak uydurmalıydı. Dayanamaz parmak uçlarıyla Leyla'nın bedenine dokunurdu. Oyun Rıza'nın onu büyük bir arzuyla yatağa fırlatacağı ve orada yakalayıp saracağı gücü ortaya koymasına kadar sürüyordu. Yatakta bir süre daha dirilir, sonra çığlıklar atarak birleşirlerdi. Leyla zevkten attığı çığlıkları diğer iki kadının duymasına büyük önem verirdi. Rıza Bey onu ilk gördüğünde şimşek çarpmış gibi olmuştu. O zamanlar 16 yaşındaydı. Şii bir Müslüman olan babası evliliğe karşı çıkmış, kızını bir Sünni Müslümana vermektense bir Hristiyana vermeyi tercih edeceğini söylemişti. Babası zengin bir adam değildi. Rıza Bey gibi zengin biriyle hısım olmak onun için bir fırsattı. Babayı ikna edebilecek bütün yollar tükenmişti. Rıza köye ne kadar çok gidiyorsa o kadar çok iştahtan ve uykusundan oluyordu. Nihayet bir yolunu buldu. Leyla'nın babasına ait arazinin üst kısmındaki arazileri satın aldı ve adamın tarlalarını sulayan kaynağı kesti. Baba ancak bu yıkım tehdidini görünce pes etti. Leyla tambur çalıyor ve kocasının önünde kalçalarını sallıyordu. Zalim beyim, beni iki uzun hafta aşkının hasretinden mahvettin. Şimdi acı çekmesi gereken sensin. Ben elbisemi yavaş yavaş çıkaracağım, açlığın acıya dönüşecek ve dizlerinin üstüne çöküp belinin ateşini söndürmem için bana yalvaracaksın. Kadın kendisi için dans ederse Rıza çok coşuyordu. Leyla'nın birçok profesyonel dansçıyı kıskandırabilecek yumuşak bir stili vardı. Ama bugün adam uygun havada değildi. Başka bir sefer dedi. Bu akşam az zamanım var. Kadın tamburu fırlattı, erkeğinin önünde çömelip oturdu, uyluklarının arasını tuttu. Madem öyle, bana hemen burada yerde sahip ol. Adam kadının ellerini cinsel organından aldı ve bileklerini tuttu. Ramazandayız, gün içinde sevişemeyiz. Kadın hayal kırıklığı geçiriyordu, bir iç çekti. Adam onun çenesine dokundu ve teselli etmek için kollarını aldı. Bana ne getirdin diye sordu kadın. Takı mı ya da ipek çamaşır mı? Kadını incilerle işlenmiş ve altından bağları olan bir çift terlik verdi. Leyla sevinçten bir çocuk gibi kendinden geçti. Antep'te oruç zamanının bittiğini ve gecenin başladığını haber veren top sesini duyduğu sırada terlikleri deniyordu. "Top!" diye bağırdı sırt üstü yatarken. "Bana sahip ol." Yattığı yerde elbisesini çıkarıp attı. Koyu et beni olan göğsü, ağdalı edep yeri ve karnının alt tarafı açıkta kaldı. "Leyla," diye itiraz etti Rıza. "Sana zamanım olmadığını söyledim. Büyük hanım bizi bahçede bekliyor." Kadın yıkılmıştı. Kadının yaklaşmasını reddetmesi 4 yıldan beri ilk kez oluyordu. Tepkisini gösterene kadar birkaç saniye geçti. Sonra sıçrayıp ayakları üzerine kalktı. Saldırgancı sordu. "Artık hoşuna gitmiyor muyum?" "Ne demek, elbette. Beni artık istemiyorsun, öyle mi?" "Şimdi, şu anda değil, hepsi bu." Adam onu hor görüyordu, bunu anlayamazdı. Aklını kaybetti ve patladı. "Sen Ermeni kadınla yattın, şimdi toksun." "Sakin ol," dedi katı bir ses tonuyla Rıza. Başka bir zaman olsa boyun eğebilirdi. Ama öfke ve kızgınlık onu sağır etmişti. Yumruklarını beline dayayarak alaycı biçimde söylendi. "Bir Hristiyan için Ramazan olmadığı herkesin malumu. Benim kadar iyi mi o? En azından zevkini çıkardın mı?" Rıza Bey, karısının ne durumda olduğunu anlamasına rağmen sabrını kaybetti. Sert bir sesle tekrarladı. "Leyla, sana söyledim, çeneni kapamalısın. Beni bir gavurun alt edebileceğine inanıyor musun?" "Yeter artık," diye bağırdı adam. Kafasını eğdi ve ulumaya başladı kadın. Adam onun aklını başına getirecek kelimeler arıyordu. Leyla ağlamaklı sesiyle onu suçluyordu. "Beni almak için babamı mahvettin. Kardeşlerimi ve annemi neredeyse ölüm orucuna ittin. Şimdi de beni başından savuyorsun. İyi, beni reddet. Ben her halükarda Safiye gibi kırışık bir eşek, Makbule gibi yağlı bir kaz olmayacağım." Yüzü kül gibi olan Rıza Bey kolunu tuttu ve sıktı. "Geri çekil." Leyla dişlerini gıcırdatıyor ve susuyordu. Kocası eğer onunla sevişmeye niyetli olsaydı Leyla daha fazla güç kullanırdı. İsteksizce mırıldandı. Önce acıya bir süre daha katlandı. "Ben ne söylediğimi bilmiyorum." Adam onu bıraktı. Sesi öfkeden kuduruyordu. "Ben Safiye ve Makbule hakkında böyle düşünmeni bile yasaklıyorum. Onlara karşı saygıda kusur etme sakın. Sen onlardan çok şey öğrenebilirsin ve benim misafirime gelince ona dostça gülümseyeceksin ve evinin misafirperverliğini ona hissettireceksin. Anladın mı?" Leyla ağlayarak kolunu ovuşturdu. Gururunun yaralanması ona her şeyden çok acı veriyordu. Buna rağmen Rıza'nın elini öptü ve ondan özür diledi. Rıza ona sadece acıma hissetti ve göz boyasında akıtan gözyaşlarını sildi. "Akılsız kız, ben her zaman bugün olduğum kadar serin kanlı olamam. Yani beni son ana kadar zorlama." Leyla yalvararak sordu. "Beni hala seviyor musun?" "Elbette," dedi adam ve onu öptü. Leyla altın terliklerini kızgınlıkla kapıya fırlatmadan önce Rıza'nın ayak seslerinin uzaklaşmasını bekledi. Thomas uzandığı divanın yanındaki bir taburenin üzerine vaftiz babasının denizci şapkasını koydu. Odayı keşfetmek onun huyuydu. Oğlunun yanında oturan Maro gelip alınmalarını bekliyordu. Az önce Emine ona tüm aileyle birlikte onların da kameriyede yemek yiyeceklerini haber vermişti. Bu hiç hoşuna gitmemişti Maro'nun. Çünkü büyük hanımın ona hazırladığının soğuk bir kabul olacağını hesap etmek zorundaydı. Edepsizliği ele almadan bu ağır görevden kaçmanın bir yolu yoktu. Gülümseyecek, oyun oynayacak, yalandan ilgi gösterecek bu anlama geliyordu. Yalanı sürekli tekrar etmek. Kapı çalındığında Thomas da ortak duasını yeni bitirmişti. Rıza Bey açtı kapıyı ve Maro'nun elini öptü. "Büyüleyici görünüyorsun." "Teşekkür ederim," dedi ve gözlerini indirdi. Adamın ona süt anne kanalıyla göndermiş olduğu hafif ipekten beyaz elbiseyi giyiyordu. Her tarafı altın ipeklerle işlenmişti ve Maro'nun ayak bileklerine iniyordu. Belini geniş ve yeşil bir kuşak bağlamıştı. Gözlerini boyamış, saçlarını, yüzünün kusursuz ovalliğini ortaya çıkaran bir topuz yapmıştı. Güzellik ve ahengin bu görüntüsü Rıza Bey'i coşturdu. Annesinin sözleri geldi aklına. Aşk mı? Belki, ama o bu soruyu henüz kendine sormamıştı. Rıza Bey'in ince dudakları petrol lambasının ışığında parlıyordu. Bu ışıkta yanak kemikleri daha da göze çarpıyordu. Göz bebekleri neredeyse yeşildi. Maro'yu, kadını da sıkıntıya sokacak şekilde gururlu ve kendinden emin izliyordu. Maro gerçeği görmek zorundaydı. Rıza Bey'in yüzü istemeden de olsa ne hissettiğini ele veriyordu. Arzu, daha da kötüsü sevgi veya ona benzer bir şey. "Odan rahat mı?" diye sordu içeri girerken. "Evet, tabii." Kollarını açarak odanın içini gösterdi. "Burada kendini evinde hisset. Senin burada oğlunla birlikte yanımızda olmandan hepimiz çok sevinçliyiz." Kuşkuyla. "Gerçekten hepiniz mi?" diye sordu Maro. "Bana öyle geliyordu ki..." Eliyle canını sıkan bir sivrisineği kovarmış gibi yaptı. Kendini bu ilk izlenimden uzaklaştır. Bu sadece senin varlığının onlar için sürpriz olmasındandı. Annem senin geleceğini bilmiyordu. Çok kısa kalacağımı ona söylediniz mi? Rıza cevap vermek yerine ilgilenmeyen bir tavırla balkon kapısına gitti. Maro onu izledi ve umursamaz gelen bir ses tonuyla devam etti. Aa evet, telgraf çekebilmeniz için size İstanbul'daki amcam Mesop'un adresini vereceğim. Böylece sizin ve annenizin misafirperverliğinin tadını kaçırmadan yola çıkabilirim. Onun hayatından kaybolabileceği düşüncesi Rıza'yı üzdü. Ona karşı hissetmiş olduğu iyi duygular buharlaştı. O zaman bunun cevabı vardı. Evet, o aşıktı. Zihninde sevgi kelimesini evirip çevirerek geceye baktı. Demek ki son günlerde hissetmiş olduğu, içinde yeşeren gençlik duygularının açıklaması buydu. 46 yaşında yeni bir coşku. Yüzüne yayılan gülümseme dudaklarından uçup gitti. Moro'ya bir tutuklu gibi davranmadan onu keşfedene kadar kalmaya nasıl razı edebilirdi? Ona kocasının asıldığını veya amcasının artık İstanbul'da oturmadığını mı anlatmalıydı? Hayır, bu çok basit olurdu. Ayrıca bu, kendini sevmesi için ona işkence etmek gibi bir şey oluyordu. Rıza Bey, Moro'nun kendisini sevmekte gönüllü ve özgür karar vermesini, her şeyden Rıza Bey için vazgeçmesini istiyordu. Adam döndü, ona baktı, düşünceliydi. Çaresizlik ifade eden bir jestle, bu o kadar basit değil dedi. Ordu, ulusal çıkarlarıyla ilgili bir sorun olduğu için telgraf haberleşmelerini kontrol altında tutuyor. Aynı durum trenler için de geçerli. Buna göre senin bir askeri birlikte yolculuk yapman gerekir. Yani hiç yontulmamış heriflerle birlikte. Halen tünel yapılmakta olan yerde Toros hattı kesildiği için ayrıca senin yolun bir bölümünü yaya gitmen gerekiyor. Ben bundan çok daha kötülerini gördüm diye mırıldandı Maro. Bunun gerçekleştirilmesi kolay olmayacak. Bir vali olarak benim için bile. Maro, Rıza Bey'in duygularını gördükten sonra bu cevaba şaşırmamıştı. Hayal kırıklığına uğramış gibi davrandı, biraz da abartarak yaptı bunu. Nitekim etkisini gösterdi. Rıza Bey aceleyle ekledi. Beni doğru anlamalısın. İmkansız olduğunu söylemiyorum. Sadece zordur diyorum. Her şeyi bana bırak ve sabırlı ol. Sana bir kere daha söylüyorum. Burada kendini evinde gibi hisset. İyi dinlen ve bu çatı altında barışın tadını çıkar. Adam Maro'nun ellerini tuttu. Kadın elini geri çekmeye cesaret edemedi. Bana güveniyorsun değil mi? Bunlar hep tuzak sorular. Bir baş sallamayla cevap vermeye zorlanmıştı. Adam ona daha da yaklaştı ve ciddi olarak şunu söyledi. Biz savaştayız. Tıpkı senin acı çekmek zorunda kaldığın türden bütün ülke acı olaylarla dolup taşıyor. Zavallı annen. Maro kendini toparladı ve ellerini çekti. Yanakları titriyordu ve sadece içinden yükselen öfkeyi bastırmaya çalışıyordu. Rıza Bey sesini daha ikna edici bir ton yükledi. Zannettiğinin aksine senin halkını yok etmek isteyenlerle benim hiçbir ilgim yok. Hükümet bir karar verdi ve başkalarını olduğu gibi bana da itaat etmekten başka bir yol kalmadı. Ama ben Ermenileri severim ve inançlarına saygım vardır. Bu sözler Maro'yu bir parça sakinleştirdi. Adam güven veren bir ses tonuyla devam etti. Ben 7 veya 8 Ermeni kadını hizmetçi olarak aldım. Aileleriyle birlikte benim çiftliğimde güvenlik içinde yaşıyorlar. Ben Ermeni dostlarım için gücümün yettiği her şeyi yaptım. Şimdi vali olduğum için daha çok Ermeni'ye yardım etme imkanım olacak. Ama sen imkanlarımın sınırlı olduğunu anlamalısın. Eğer ileri gidersem daha sonra muhtemelen sicilimi dolduran vicdansız ve zalim biri tarafından bütün yetkilerim elimden alınır. Bu sözler Maro'yu büsbütün şaşırtmıştı. Artık ne söylemesi gerektiğini bilemiyordu. Rıza kadının ellerini bir kere daha tuttu. Neredeyse yalvarır gibi rica etti kadına. Beni düşmanlarını karıştırma lütfen Maro. Beni, seni koruyan bir müttefik, evini senin için açık tutan bir akraba olarak gör. Evimin duvarları bir koruma setidir. Dışarıda esen fırtınalar sana hiçbir zarar vermez. Sıcak bakışlarıyla ona daha da güzelleşen samimi yüzünü gösterdi. Ama bu gözlerde ısrar da vardı. Maro'yu güvensizliğe düşüren beklenti ve açlık bu gözlerden okunuyordu. Kendini kuşkusunu açığa vuran bir soruyla savundu. Niçin özellikle benim şahsımda bu kadar çok şefkat? Onu hiç anlamamış gibi sorusunu tekrarlattı Rıza Bey. Kadının ellerini bıraktı ve omuzunu silkti. Mahcup bir çocuk gibi gülümsedi. Dolaşmaya başladı ve konuştuklarının altını anlamlı jestlerle çizmeye çalıştı. Niçin her şeyi daima söze dökülmeli ki? Dere niçin ovaya aktığını kendine soruyor mu? Bulut rüzgarın nereden geldiğini soruyor mu? Ben ilahi kaderi sorgulamadan kalbimin gösterdiği yolu izliyorum. Sen Allah'ın takdirini onaylamayı öğrenmelisin. Bizim bir atasözümüz vardır. Sen kendine yardım et, Tanrı da sana yardım eder. Adam kurnazca gülümsedi. Ne zaman mücadeleye son verip kendini Allah'ın ellerine terk edeceğini bilmelisin. Rıza Bey içinde ikinci bir lambayı yanan salonun kapısına vardı. Thomas'ın uyumadığını gördü ve divana gitti. "Konuşmalarımla senin uyumanı engelliyor muyum?" diye sordu. Sesi yumuşaktı. "Hayır." Rıza, Türkçe konuşamayan çocuğun onu anlaması için yavaş yavaş konuştu. "İyi yedin mi?" "Evet." Adam divanın kenarına oturdu. Cibinliği kenara itti. Parmaklarının tersiyle oğlanın yanağına dokundu. "Annene burada, dostların içinde olduğunuzu söyledim. Hiç kimse size artık kötülük yapamaz." "Evet," diye cevap verdi oğlan. Savunmasız kalmıştı. "Sanırım sen atlarla ilgileniyorsun." Thomas susuyordu ama gözleri ilgisini doğrudan ele veriyordu. "Ata binebilir misin?" "Evet." Bu acele cevap Rıza Bey'i neşelendirdi. "Benim büyük bir at ahırım var. Eğer istersen çocuklarımla birlikte ata binebilirsin." Thomas başını heyecanla salladı. Rıza oğlanın saçlarını okşadı ve nazik bir sesle fısıldadı. "İyi geceler oğlum." "İyi geceler." Çocuğun artık ona karşı bir tepkisi olmadan davranmasına sevinen Rıza Bey odaya geri döndü. Maro oğlunun yanına gitti ve ona bir iyi geceler öpücüğü verdi. Rıza kadını petrol lambalarının aydınlatmada olduğu koridorda bekledi. Kadın yanına vardığında elinde bir zümrüt kolye tutmaktaydı. "Bu senin için." Maro geri çekildi. "Ama olmaz. Onu sana hediye ediyorum." "Bunu kabul edemem." Adam gerilemedi. "Benim hatırıma. Size teşekkür ederim Rıza Bey fakat onu alamam." Bir hediyeyi geri çevirmek böyle bir şey olamaz. Kadın yumuşamadı. Adam direkt olarak onun gözlerinin içine baktı. Gülümsemesi alaycıydı. "Senden bir karşılık bekleyeceğimden mi korkuyorsun?" Kadın konuşmadı. Rıza üzgün bir tavırla ve sesle, "Senin hafızamda kalan ilk fotoğrafını değiştirmek istiyorum. Bunun için seni süslemek istiyorum. Sen kirli ve yoksul, yerde yatıyorsun, etrafın sana tecavüz etmeye kalkışan adamlarla çevirmiş." Maro o anda istemeden yüzünü buruşturdu. Rıza devam etti. "Ben de bunları istemeyerek hatırlıyorum. Bakışların çok kuşkuluydu. Şimdi bile hala sırtım ürperiyor. Hafızamdan bu resmi sil. Kendini güzelleştir." Kolyeyi Maro'nun boynuna taktı ve klibini kapattı. Kadın ona izin verdi ama aceleyle açıkladı. "Yola çıkmadan önce onu size geri vereceğim." Cevap vermek yerine bir işaretle Rıza Bey ondan kendini izlemesini istedi. Büyük hanımın odasının bulunduğu koridorun sonunda bahçeye götüren bir döner merdiven vardı. Kadınlar buradan peçelerini takmadan temiz havaya çıkabiliyorlardı. Eğer onlar evi zemin kat üzerinden terk edeceklerse peçe takmak zorundaydılar. Rüzgar durmuştu. Ağaçların arasında çiçeklerin yoğun kokusu baştan çıkarıcıydı. Havada çevredeki kutlamaların sesleri yankılanıyordu. Gündüz yiyip içtiklerini Ramazan'da ancak karanlık basınca yiyip içebiliyorlardı. Müzikli ve danslı içki alemi sabaha kadar devam ediyordu. Savaş ve tayının kahneye bağlanması unutulmuştu. Yere dikilmiş çıradan meşaleler yolu aydınlatıyordu. Orada burada çalılıklar arasında karanlık içinde mermer hayaller görünüyordu. Kameriye evin duvarına kadar uzanıyordu. Mumların ışığı asma yaprakları arasında kayboluyor, yere ışıklı lekeler döküyordu. Büyük yuvarlak masanın etrafında 6 kadın oturuyordu. Büyük hanım ve Emine siyah, diğerleri açık mavi, sarı ve pembe pastel renk ipek kumaşlar giyiyorlardı. Maro, Rıza Bey'in 3 karısının yüzlerini ilk kez görüyordu. İlk bakışta üçü de 3 ayrı güzellikti. Aralarında köşeli güzel yüzünü annesinden ve gri yeşil gözlerini babasına almış olan Safiye'nin en büyük kızı Şahane de vardı. Onun ilkbaharda evlenmesi gerekiyordu. Ancak düğün ertelenmişti çünkü nişanlısı Mezopotamya cephesinde İngilizlere karşı albay rütbesiyle savaşıyordu.